Ayrım 6. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 84. Süre verildiği halde koşullar düzeltilmedi. Gülmez uyarının sonunda 21 Temmuz tarihli yazıda aktardığı uygunsuzlukları hatırlatarak bugüne kadar olumlu yönde hiçbir adım atılmamıştır dedi. Gülmez'in sıraladığı eksiklikler Kayı tarafından ertesi gün Kadem'e bildirildi. Eksiklikleri gidermesi için 31 Ekim 2011'e kadar süre verildi. Gel gör ki ne Kadem eksikleri giderdi ne de Kayı. Gülmez 21 Ekim'de Kadem'i uyararak iş güvenlik uzmanınızın olmadığı ve uzun süredir bu şekilde çalıştığınız ortadadır. Bu sorumluluğu yerine getirmeniz gerekmektedir dedi. Tahmin edileceği üzere sorumluluklarını yerine getirmediler. Gülmez yazısında bu firmanın tekniker dışında al kadro ile ilgili çalıştırdığı eleman bugün itibariyle hiç yoktur diye ekledi. Sonrasında da hiç olmayacaktı. Çadırlar çöplük gibi. Faciaya doğru gün sayılırken Gülmez 22 Aralık 2011'de bu kez kablolar ve bağlantılarının gelişigüzel yapılmış vaziyette ve su içinden gittiğini vurgulayarak bu tür hataların ölümcül sonuçlar doğuracağını unutmamak gerekir diye not düştü, doğurdu da. Gülmez 14 Ocak 2012'de şantiyede makaralı uzatma kablolarının kullanılmasının sakıncalı olduğunu bildirdi ve bu tür kabloların tutuşma riski yüksektir dedi. İzolasyonlu kablo kullanılmasını şart koştu. 20 Şubat'ta çadır alanına gittiğinde manzara çöplüğü andırıyordu. Koşlar bölgesinde yaptığımız denetimde hijyen ve sağlık koşulları çok kötü olan bir tablo ile karşılaştık. Kanalizasyon atıkları açık vaziyette araziye bırakılmıştır. Her türlü hastalığa açık bir vaziyette insanlar risk altındadır. Lağımın suyu aşağıdaki caddeye ulaşmış vaziyettedir. Yemekhaneden çıkan her türlü besin artığı arazidedir. Kararlara uyulmadı. Gülmez'in bu uyarıları aylık işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu toplantılarında karara dönüştürüldü. Örneğin 10 Haziran 2011'deki toplantıda çadırlarda havalandırma yetersizliği, taşeronların uzman ve doktor temin etmesi kararları alındı. 11 Temmuz'da kaçak akım rölesi takılması ve sahada çalıştırılan el aletlerinin aylık periyodik bakımlarının yapılması karara bağlandı. 17 Ekim ve 28 Kasım'daki iki toplantıda koğuşların ısınma sistemi için tehlike arz etmeyecek şekilde tertibatın kurulması kararlaştırıldı. 28 Aralık'ta koğuşlarda yangın sırasında tahliyeyi sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulundurulması üzerinde uzlaşıldı. 27 Şubat'taki son toplantıda kaçak akım ve elektrikli el aletlerinin bakımlarının yaptırılması istendi. Kararlar defterde kaldı. Öyle ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İTÜ, 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporuna göre Kadem, Kayı tarafından 200 kez uyarılmasına, kendi teknikerinin para cezası kesmesine rağmen kılını kıpırdatmadı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 1 Temmuz 2013 tarihli bilirkişi raporu. Yılın şantiyesi seçildi. Bu süreçte ÇSGB'ye bağlı iş müfettişleri koca şantiyeyi bir kez denetledi. 8 müfettişin katıldığı 4 Ekim 2011'deki teftiş sonunda bir sayfalık rapor hazırlandı. Raporda şantiyedeki 557 işçinin ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalıştığı, 300'ünün mesleki eğitim sertifikasının bulunmadığı saptandı. Peki 8 iş müfettişi çadırlara gitmiş miydi? Cem Yıllar hayır diyordu. İş müfettişleri hiç çadırlara geçmediler, inşaat alanını incelediler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrol ve denetim yaptığını hatırlamıyorum. Buna rağmen şantiye bölgenin en iyi şantiyelerinden biri seçildi. 13 Temmuz 2012 tarihli duruşma tutanağı. Patrona beraat, taşerona ceza. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Esenyurt davasının ilk duruşması 13 Temmuz 2012'de görüldü. Mahkeme heyetinin karşısında karnı burnunda vaziyette konuşan kadın 36 yaşındaki Selma Yılmaz'dı. Karnında imam nikahlı eşi Yağal'ın çocuğunu taşıyordu. Kendisi dul, çocuğu yetim kalmıştı. Yılmaz, olaydan bir gün önce eşimle görüştüm. İş yerinde sıkıntı yaşadığını ve yatakhanelerinde sağlıklı ortam olmadığını söyledi demekteydi. 18 Ocak 2013 tarihli duruşma tutanağı. Hal böyleyken 11 işçinin ölümüne yol açanlara bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2012/40499 soruşturma, 2012/19361 esas numaralı ve 8 Mayıs 2012 tarihli iddianame. İddianameye göre facianın 13 sorumlusu vardı. Üçü Kaldem'in sahibi Abdullah, Mehmet ve Kadir Altun kardeşlerdi. Diğer sanıklar Kaldem'in iş güvenlik teknikeri Cem Yıllar ve elektrikçi Şaban Bakırcı ile Kaldem'de ustabaşı ve işçi olarak çalışan Süleyman Aslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Kaan Akarsu'ydu. Kayı'nın şantiye şefi Erdal Gümüş, Miratek'in iş güvenlik uzmanı Ömer Faruk Gülmez ve şantiyenin iş güvenlik uzmanı Hikmet Tezcan da sorumlu tutuldu. Ve Marmara Park Genel Müdürü Andreas Michael Hohmann. Bu sanıklardan Abdullah ve Kadir Altun ile Gümüş, Bakırcı, Yıllar 14 Mart'ta tutuklandı. 17 Nisan 2012'de teslim olan Hohmann ise 110 bin TL kefaletle serbest bırakıldı. Adalet ilk adımda para karşısında yenik düşmüştü. Ölenleri suçladılar. Kaldem'in teknikleri Yıllar'a göre çadırlarda herhangi bir denetim yapılmamıştı. Yıllar, çadırdaki teknoloji, malzemeler ve alınan tedbirler çok geri durumdaydı. Eksiklikleri sanıklar biliyordu. Fakat bir şey yapılmadı. Hatta bir ambulansın bulundurmasını bile sağlayamadık diye konuştu. Kadir Altun ise talimatı üzerine sünger yatakları çadıra koyan işçi Barış Kıyak'ı suçladı. Ben sünger yatakların sağlam olanlarını uygun bir yere alın dedim. Çadırın içine alın demedim. Bu kişi zaten yangında öldü dedi. 18 Ocak 2013 tarihli duruşma tutanağı. Nasıl olsa Kıyak artık kendisini savunamazdı. 2 yıl süren yargılamada 2 bilirkişi raporu hazırlandı. İkinci rapor mahkemece atanan Profesör Doktor Seyhan Fırat, emekli iş baş müfettişi Cafer Tekbaş ve hukukçu Süleyman Ayhan tarafından hazırlandı. Rapor, skandal bir yorumla ölen işçilerin de tali kusurlu olduğunu iddia etti. Maktuller koğuşun yabancısı değildirler. Ranza'da sünger yatakları tavana dek istifleyerek yığan kazalılar, çadırdan çıkışı engelledikleri gibi yangın sırasında yatakların kayarak kapıyı kapatmasına da sebebiyet vermişlerdir ki kusurludurlar. Maktuller kapı ağzına sünger yatakları yığmakla can güvenliklerini tehlikeye atmışlar ve akabinde de canlarından olmuşlardır. 10 Meclisan 2014 tarihli bilirkişi raporu. Taşeronu 10 yıl. 4 tutuklu sanık 16 ay sonra 12 Temmuz 2013'te tahliye edildi. Firari sanık Mehmet Altun, işçileri kusurlu, kendisini kusursuz gören bilirkişi raporunun ardından yakalandı. Birkaç hafta sonra o da bırakıldı. Mahkeme 9 Temmuz 2015'te kararını açıkladı. Gerekçeli karara göre bilinçli taksir değil, taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak suçunun gerçekleştiği ileri sürüldü. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012'ye 197 esas ve 2015'e 230 karar numaralı 9 Temmuz 2015 tarihli gerekçeli kararı. Abdullah, Kadir ve Mehmet Altun ile Bakırcı'nın 10'ar, Yıllar ve Gülmez'in 6'şar, Tezcan'ın 5 yıl hapsine karar verildi. İlginçtir, asıl işverenler beraat ederken çadırlardaki vahşeti belgeleyen tek kişi olan Gülmez mahkum edildi. Karardan sonra Gülmez ile görüştüğümüzde şaşkınlığını saklamıyordu. Gülmez, 5 çadır için 40-50 bin TL'lik masraftan kaçınıldığı için facianın yaşandığını ifade ediyordu. Önlem alınmadığı için yangın çıktı ve facia oldu. Ben yangın çıkacağına ilişkin tespitler yapmıştım. Kimsenin umurunda olmadı. Ya önemsemediler ya da vurdum duymazlıktan böyle yaptılar. Ben görevimi yaptığım halde ceza aldım. Ancak bu hususları düzeltmeyen işveren beraat etti. Bazı kusur sahipleri yargılanmadı bile. http://www.radikal.com.tr/turkiye/11-isti-yanarak-boyle-can-vermiz-15-rapor-yazildi-1-okuyan-cikmadi-143-6-98/ İşçi Ahmet'in yetimi. Davayı takip eden, adalet arayan işçi aileleri platformu adına avukat Berrin Demir karara itiraz etti. Bu arada Ahmet Yağal'ın eşi Selma Yılmaz görülen 16 duruşmaya kundaktaki çocuğuyla geldi. Eşiyle imam nikahlı oldukları için tazminat alamamış, işverenler tarafından 40 bin TL'ye ikna edilmek istenmişti. Bu para dul bir kadın olarak ne kendisine ne de bebeği Ahmet'e yeterdi. O yetim oğluna babası Ahmet'in adını vermişti. İşçi Ahmet'in yetimi, kim bilir, belki büyüyünce babası gibi inşaat işçisi olacaktı. Yargıya rağmen yıkım. İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'de 1945'ten bu yana Galatasaray Spor Kulübü'ne ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadyumu AKP'nin yeni Türkiye'sine yenik düşmüştü. Stadyumun arazisini doğuracağı rant, iktidarın ve çıkar çevrelerinin iştahını kabartmaktaydı. Adı kentsel dönüşüm konulan yağmanın ilk adreslerinden birinin Ali Sami Yen Stadyumu olması kaçınılmazdı. TOKİ, Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 28 Ağustos 2006'da imzalanan protokolle Ayaz Ağa'daki arazi TOKİ'ye bedelsiz verildi. Türk Telekom Arena Stadyumu'nun inşa edildiği arazi Ali Sami Yen'in arazisiyle takas edildi. Stadyumun kapsadığı 34.650 metrekarelik alan iki parselden oluşuyordu. 384 numaralı parsel 2003 yılındaki Şişli Merkez ve çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'na göre kentsel ve bölgesel büyük spor alanı ve genel otopark alanı olarak ayrılmıştı. 385 numaralı parsel ise transfer merkezi alanı şeklinde belirlenmişti. TOKİ 2007 yılında İBB'ye başvurarak bu iki parselin turizm ticaret alanı ve zemin altı otoparkı şeklinde değiştirileceği bir imar planı tadilatı istedi. TOKİ hazırladığı 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatını 16 Şubat 2010'da resmen onayladı. Bu plan tadilatı 22 Şubat-22 Mart 2010 tarihleri arasında İBB'de askıya çıkarıldı. Mahkeme vurgunu tespit etti. CHP'nin Şişli Belediye Meclisi üyeleri planın iptali için TOKİ aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme yaptığı bilirkişi incelemesi sonucunda 17 Mart 2011'de planı resmen iptal etti. Karara göre plan tadilatının 4 A maddesinde 1. ve 2. bodrum katlarının ticari fonksiyonlarının olacağından söz edilirken 8. maddede aynı alanın emsal adı verilen inşaat alanına dahil edilmeyeceği belirtilmişti. Oysa 384 numaralı parselde bodrum katları 69.280.86 metrekarelik bir alanı kapsıyordu ve bu emsalin iki katıydı. Kararda yapılaşma hakkını plan notları marifetiyle yaklaşık iki katına çıkaracak şekilde bir düzenleme yapılmış olmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun olmadığı vurgulandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 2010/986 esas numaralı ve 17 Mart 2001 tarihli kararı. Plan tadilatının yürütmesi durduruldu. Karara rağmen yıktılar. Karar TOKİ'ye ulaştığında stadyum çoktan yıkılmıştı. Ne İBB'deki itirazlar ne İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararı yağmayı engelleyebilmişti. Stadyumun arazisi 24 Mayıs 2010'da ihale edildi. İhaleyi alan Torunlar Aşçıoğlu, Kapıcıoğlu ortaklığı ile TOKİ arasında 11 Kasım 2010'da sözleşme imzalandı. Sözleşme 20 Kasım'da onaylandı ve arazi 17 Ocak 2011'de Galatasaray'dan alınarak şirkete teslim edildi. Yıkım kararı 11 Nisan 2011'de çıktı. Öte yandan yürütmesi kısmen durdurulan plan tadilatının iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ndeki dava sürmekteydi. TOKİ mahkemeye gönderdiği savunmada Ali Cengiz oyunu denecek bir yola başvurdu. TOKİ'nin savunmasına göre yürütmesi durdurulan plan tadilatı İBB meclisinde askıya çıkarıldıktan sonra itirazlar gelince geriye çekilmişti. Bunun yerine 2 Nisan 2010'da 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı hazırlanmıştı. Bu plan tadilatı 20 Nisan-20 Mayıs 2010'da askıya çıkarılmıştı. Bu kez itiraz gelmediği için resmen kabul edilmişti. Dolayısıyla TOKİ'ye göre yürütmesi durdurulan plan tadilatı zaten işlemden kaldırılmıştı ve davanın konusu ortadan kalkmıştı. 4 ay önce vurgunu saptayan İstanbul 2. İdare Mahkemesi 15 Temmuz 2011'de bu kez TOKİ'nin savunmasını haklı buldu. Mahkeme vurgunun gerçekleştiği 384 numaralı parselle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 2010/986 esas 2011/1555 karar numaralı ve 15 Temmuz 2011 tarihli kararı. Belli ki bir kepçe darbesi de yargıya inmişti. Karar verilmişti. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerini Torunlar Center adıyla 42'şer katlı 2 dev rezidans ve 36 katlı bir ofis bloğu ve 3 de otopark yapılacaktı. Plana göre İki gökyelende 399 konut ve 226 ofis bulunacaktı. Rezidansların toplam değeri 1.6 milyar TL idi. http://www.torunlargeo.com.tr/toruncenter.php. Bir inşaat 61 taşeron. Torunlar GEO işi 61 taşerona dağıttı. Kendisine bağlı 204, 61 taşeronda ise 1150 işçi çalışıyordu. Onlardan biri de 19 yaşındaki Erdoğan Polat'tı. Torunlar GEO'nun elde edeceği rakam, Polat'ın kısacık ömründe değil bir arada görmek hayal bile edemeyeceği bir miktardı. İş durdurmak yasak, işçi öldürmek serbest. Erdoğan Polat, Van'dan dershane parası biriktirmek için gelmişti. Hayatında ilk kez adım attığı İstanbul, ne adalar ne de Kız Kulesi, yalnızca Torunlar GEO'nun şantiyesinden ibaretti. Torunlar GEO, inşaatın dış cephe kaplama işlerini Çohadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı taşerona vermişti. Çohadaroğlu kaplamada gerekli monoray vinç sistemi için etkin hareketli vinç sistemi İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı taşeronla anlaşmıştı. Monorayın parçaları Etkin'in Ankara'daki merkezinde üretilmiş, kurulum için İstanbul'a gönderilmişti. Kurulum 19 Mart 30 Nisan 2014'te yapılacaktı. İşçilerden Ali Öz ve Erdoğan Polat kurulumla görevlendirilmişti. Polat şunun şurasında 6 aylık işçiydi. Öz ve Polat 9 Nisan 2014'te kolları sıvayıp işe koyuldu. İkili 15. kata çıkarak monorayın montajını yaptı. Polat vincin sepetine binerek cihazı aşağıya indirmek üzere alt kata indi. Öz de Polat'ın emniyet halatını bağlayıp elektriği açmak amacıyla üst kata çıktı. Öz bu esnada "Erdoğan düştü" diye bir bağırışma duydu. Polat vinç sepetiyle 14. kattan yere çakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 8 Mayıs 2014 tarihli bilirkişi raporu. Civata ve somunlar hatalı takılmış. Polat'ın kanlar içindeki cesedinin çevresine saçılan civata ve somunlar cinayetin kanıtı niteliğindeydi. Türk Standartları Enstitüsü'ne TSE göre Polat'ın binip düştüğü sepetin civata çapı 22, somun delik çapı 18.9 mm olması gerekirken civata ve somunların delik çapı 21.3 mm idi. Civatalar küçük, somunlar büyüktü. Polat'ın sepeti atlamasıyla civata somundan sıyrılmıştı. İşte bu korkunç ihmal Polat'ı ölüme itmişti. Polat, bağlantı elemanlarının hatalı olduğunu fark edecek bilgiye ve tecrübeye sahip olmadığı için civata ve somunları kontrol etmemişti. Yanında bu eksikliği giderebilecek bir teknik nezaretçi de yoktu. İş müfettişlerinin raporuna göre sistemin kurulumundan sonra güvenlik testi ve risk değerlendirmesi yapılmamıştı. Sepet üzerinde kurulum ve kullanım talimatnamesi yoktu. Monorayın doğru kurulup kurulmadığının anlaşılması için testler yapılmamıştı. Polat'ın mesleki eğitim belgesi bulunmuyordu. Emniyet kemeri vardı ancak kemeri bağlayabileceği dikey yaşam hattı yoktu. Etkinin sorumlu müdürü Faik Çağrı Hatipoğlu ve montaj sorumlusu işçi Murat Şahin, Asli Çohadaroğlu'nun şantiye şefi Burak Yüksel ile torunlarının kamp amiri Faik Tuzcuoğlu talih kusurlu sayıldı. Etkinin sorumlu müdürü Faik Çağrı Hatipoğlu ve montaj sorumlusu işçi Murat Şahin Asli Çohadaroğlu'nun şantiye şefi Burak Yüksel ile torunların kamp amiri Faik Tuzcuoğlu talih kusurlu sayıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklara taksirle ölüme neden olma suçundan İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşma 16 Aralık 2014'te görüldü. İş durdurmak yasak. Sanık Şahin, çalıştığı Etkin'in işin çabuk gitmesi için kendilerini sıkıştırdığını ve makineleri test etmediğini anlattı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2014'de 237 esas numaralı davanın 12 Aralık 2014 tarihli duruşma tutanağı. Şahin dışındaki 3 sanık sorumluluk üstlenmedi. Kaldı ki asıl şüphelilere dava açılmamıştı. Örneğin Şahin'in "bizi sıkıştırdılar" şeklinde suçladığı kişiler sanık değildi. Torunlar GEO'nun iş güvenliği için görevlendirdiği NCA adlı şirket elemanları da sorumlu tutulmadı. Polat ailesinin avukatı Ahmet Yılmaz, bu hal karşısında kimse üzerine düşen yükümlülüğü almıyor dedi. CSGB ise para cezası kesmekle yetindi. Polat'ın ölümüne yol açan noksanlıklar nedeniyle torunlara 6.720, Etkin'e 5.600, Çohadaroğlu'na 4.480 TL para cezası verildi. CSGB 2013 yılında da torunlar GYO'ya 3 TL ceza vermişti. http://www.torunlar.com.tr/turkiye/torunlar-insaata-5-ay-once-olen-için-6720-TL-ceza-kesilmiş-12-11-403/. Oysa Torunlar Şantiyesi'nde 2013 yılında 12, 2014'te de Polat'ın ölümü dahil 9 iş kazası meydana gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/118.768 soruşturma, 2014/42.067 esas, 2014/2644 iddianame numaralı ve 17 Ekim 2014 tarihli iddianamesi. Buna rağmen iş durdurulmadı. Çünkü CSGB 2014'e kadar müfettişlerine tanıdığı durdurma yetkisini kaldırdı. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yürütülecek programlı teftişlere ilişkin uygulama esasları başlıklı yönerge kapsamında müfettişlere, şirkete süre tanıma ve bu sürede teftişe ara verme usulüne geçildi. Bu süre içinde Torunlar GYO 10 işçinin öldüğü vahşete sahne oldu. Ramakkale. Torunlar GYO inşaata başlarken GEDE Majör İş ve İnşaat Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı taşeron şirketten 6 adet yük ve insan asansörü kiraladı. Sözleşmede asansörlerin montajı, yatay düşey taşıma ve nakliyesi ile ilgili her türlü iş kazasından GEDA sorumlu kılındı. GEDA asansörlerin bakım ve onarımı için hiçbir eğitimi olmayan Adem Akyıldız ve Turgay Dalkılıç adlı işçileri görevlendirdi. Ancak işe başlanıldığı andan itibaren şantiyede asansör kaza ve arızaları eksik olmuyordu. Bu kazaların bir bölümü Ramakkale diye bilinen ve faciadan kıl payı dönülenlerdi. Örneğin 30 Ekim 2013'te yukarıdan inen bir cisim yük asansörünün raylarında bulunan dişleri kırdı ve asansör içindeki 5 işçiyle 3 kat aşağıya düştü. Erdoğan Polat'ın ölümünden yalnızca 5 gün sonra 11 Nisan 2014'te büyük bir beton kitlesi 15. kattaki çalışma sepetine düştü. İşçiler o an eğitimde olduklarından facia yaşanmadı. AGY. Torunlar GYO'da inşaat mühendisi olarak çalışan Bünyamin Keskin 26 Şubat 2014'te planlama ve maliyet kontrol mühendisi Levent Yaşar Çelik'e gönderdiği e-mailde "Bugün yine Beykule'deki asansör arızalanmış. Şantiyede elemanları bulunmadığı için müdahale edilmemiştir." diye yakındı. Torunlar davası 6. klasör sayfa 45. Torunlar GYO teknik ofis şefi Bahadır Uçar da 21 Mayıs 2014'teki asansör kazasından sonra GEDA'dan Ümit Savul'a asansör kendini frenlemiş, oluşabilecek kaza ucuz atlatılmıştır. Bu gibi arızaların önüne geçmek için asansörlerin bakımında daha titiz davranılması elzemdir dedi. AGY sayfa 74. Switch arızası. 29 Mayıs'ta bir Ramakkale daha yaşandı. O gün A1 bloktaki yük asansörü bir motorunun balataları aşındığı için içinde 14 işçi varken frenleri tutmayarak düştü. İnişte asansörün paraşüt freni devreye girmedi. Asansörün switch adlı hız kesici mekanizması bozulmuştu. Switchler asansörün hem katlarda hem de belirlenen en üst katta otomatik şekilde durmasını sağlıyordu. Ramakkale sonrası yollanan e-mailde motorun birinin çalışması, diğerinin çalışmaması durumunda switchleri limit tatbik ederek veya asansörün bir dahaki durakta durması sağlanarak sistemin kurulması istendi. AGY sayfa 85. Uçar 24 Haziran 2014'te şu e-maili yolladı. "Defalarca sizi uyarmak ve sizlere yazmak zorunda kalıyoruz. B blokta kurmuş olduğunuz asansör sürekli arıza vermekte. Bu asansör hemen her gün bozulmakta. Bu arızalar genelde 3 saat, bazen gün boyu sürmekte." AGY sayfa 86. 6 Ağustos'ta D bloktaki 2 asansör arızalandı. 2 gün sonra 3 bloktaki asansör kapılarındaki switchler bozuldu. AGY sayfa 63. İki gün sonra NCA'nın iş güvenliği uzmanı Emre Öz, onaylı durum defterine personel ve yük asansörlerinin tüm bloklarda switch arızası yaşadığı ve kapıların açık konumda çalıştığı gözlenmiştir. Durması gereken kat döşemesinin 15 santimetre üstü veya altında durduğu tespit edilmiştir, diye yazdı. Öz, asansörlerle ilgili iyileştirme çalışmalarının kontrolü yetkililerce sağlanmalıdır, diye vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014-118.768 soruşturma, 2014/42.067 esas, 2014/2644 iddianame numaralı ve 17 Ekim 2014 tarihli iddianamesi sayfa 29-30. İyileştirme yapılmadığı için 9 Ağustos'ta da switch arızası çıktı. E-mail'de daha kalifiye ekibi müdahalede bulunup önlemlerin alınması istendi. AG'ye sayfa 64. Ancak ertesi gün C bloktaki yük asansörleri arıza verdi. Arızalar getirmekten imtina ettiğiniz malzemeden kaynaklanmaktadır. Geçici çözümler ile asansörler çalışmakta, kısa sürede yine arıza vermektedir. Asansörler 20 gündür switch kontrolü olmadan çalışmakta, kapılar açık olarak asansör hareket etmektedir. AG'ye sayfa 69. 310 numaralı asansör. Sondan bir önceki arıza haberi 5 Eylül'de geldi. İki kuleden biri olan B bloktaki 310 numaralı asansör arızalandı. GEDA'nın tamircisi Turgay Dalkılıç 310 numaralı asansörün onarımıyla görevlendirildi. Kat switch'i bozulduğu için asansörün kapısı açılmıyor ve cihaz hareket etmiyordu. Dalkılıç onarıp yağ kontrolünü yaptıktan sonra asansörü günlük kullanıma açtı. Turgay Dalkılıç'ın 8 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. 6 Eylül'de 251 numaralı asansör bozuldu. Dalkılıç ve Akyıldız 310 numaralı asansörle yukarıya çıktı. 251 numaralı asansörü kontrol eden iki işçi tamiratı ertesi günü bırakmaya karar verdi. İki işçi 310 numaralı asansörle aşağıya indi. Mesaileri bittiği için iş kıyafetlerini değiştirip şantiyeden çıktıkları sırada arkalarından çığlık yükseldi. 310 numaralı asansör yere çakılmıştı. 32. kattan yere çakıldı. O gün 310 numaralı asansörün ilk operatörü 23 yaşındaki Emrah Acar'dı. Acar saat 9'da devraldığı asansörü saat 13'e kadar kullanmıştı. Acar asansör kullanımında deneyimli sayılırdı. 5 ay önce girdiği işte çaycılık yaptığı son 20 günü saymazsak hep asansör operatörlüğü yapmıştı. Acar'a göre 2 aydır asansörlerde arızalar meydana geliyordu. Tamir edilmesi gerektiğini ve bu şekilde tehlikeli olduğunu şeflere bildirmişti. Ne var ki geçici çözümler üretilip düzgün müdahaleler yapılmıyordu. Emrah Acar'ın 16 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. Acar saat 13'te asansörü Mehmet Hanifi Giray'a devretti. Giray 1,5 ay önce başladığı şantiyede ayak işlerine bakarken asansör operatörlüğüne yükseltilmiş ve kendisine 15 dakika sözlü eğitim verilmişti. Bu eğitimi diğer asansörün operatörü Mustafa verdi. Asansörün düğmelerini gösterip nasıl kullanacağımı öğrettiler. Bunun dışında eğitim verilmedi. Mehmet Hanifi Giray'ın 16 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. Hıdır Ali'nin 5 günü. Giray 310 numaralı asansörü saat 17'de 21 yaşındaki Hıdır Ali Genç'e devretti. Tunceli Genç, Tunceli Üniversitesi Ovacık Meslek Yüksekokulu'nda okuyordu. Aynı şantiyede çalışan babası Mustafa'nın itirazlarına rağmen harçlık biriktirmek için 1 Eylül 2014'te işe girmişti. Asgari ücret alıyordu. Başladıktan yalnızca 4 gün sonra 5 Eylül'de 310 numaralı asansör Genç'in sorumluluğuna verildi. Asansör Genç'in içinde olduğu sırada 22. katta arızalandı. Yardıma Serhat Cihan koştu. Bu arada cihazın elektrik panosu patladı. Alevler kabine doluşunca Cihan yangın tüpüyle müdahale etti. Kazadan sonra Genç asansöre çıkmak istemediğini dile getirdi. Fakat yetkililer eleman yok, senin çıkman gerekiyor dedi. Ercan Kılavuz'un 16 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. 6 Eylül'de baba oğul Genç'in mesaisi saat 18'de başlayacaktı. Babası Mustafa saat 17'de uyandığında oğlunu yatakta bulamayınca dışarıya çıktı. Çavuşlar Mustafa'ya, "Çocuğuna ulaşamıyoruz, aşağıya gelsin, alçıpanlara götüreceğiz," dedi. Mustafa da oğlu Hıdır Ali'yi arayarak gelmesini istedi. Birkaç dakika sonra 301 numaralı asansör indi. İçerisinden Hıdır Ali ile tamirci Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız çıktı. Dalkıç Hıdır Ali'ye, "Herhangi bir sıkıntı yok, çalışmaya devam," dedi. "Çocuk ne bilsin, 5 günlük işçi." Dedim, "Oğlum, bir sıkıntı mı var?" "Yok," dedi baba, "herhangi bir sıkıntı yok," dedi. "Tamam oğlum," dedim. "Dikkatli git gel, daha yeni çalışmaya başlamış ya." "Baba, ben çocuk değilim, üniversite öğrencisi adamım," dedi. Orada alçıpan yüklediler, o asansör yukarı çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2014'de 252 dosya numaralı davanın 29 Mayıs 2015 tarihli duruşma tutanağı. Asansörde 10 işçi. Hıdır Ali'nin kullandığı 310 numaralı asansörde kendisinin haricinde 9 işçi vardı. Bunlardan ikisi Ferdi ve Tahir Kara kardeşlerdi. Ferdi daha 19'unda, ağabeyi Tahir 25'indeydi. Gümüşhane Şiranlıydılar. Aynı inşaatta çalışan babaları Mithat ve büyük ağabeyleri Murat'ın yolundan giderek 4 ay önce işe girmişlerdi. 23 yaşındaki Bilal Bal, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindendi. Hem babasına hem hasta kardeşine bakıyor, bir yandan düğün parası biriktiriyordu. Murat Usta ise Giresun Dereli'dendi. 28 yaşındaki usta bir ay sonra baba olacaktı. Bir gün önce eşi Ayşe'ye asansör bozuk demişti. Ustanın yaşıtı Vahdet Biçer ise Manisa Akhisar'dandı, bekardı. Elektrikçi Cengiz Bilgi ise 30 yaşındaydı. Sözlenmişti ve gelecek yıl evlenmeye hazırlanıyordu. Memleketi Bursa'ya gittiğinde babası İbrahim'e, "Bu asansörlerden çok korkuyoruz, yükseklere çıkıyoruz, bir şey başımıza gelirse kurtulmamız çok zor," demişti. Elektrikçi Menderes Meşe, Sivas Gemerekliydi. Meşe kardeşi Rasim'in düğün masrafını çıkarabilmek için 9 ay önce İstanbul'a göçmüştü. Kazadan 2 hafta önce Rasim'i evlendirmiş, borcu kapatmak için şantiyeye dönmüştü. Cengiz Tatlıoğlu Zonguldaklıydı. TTK'ya giremediği için inşaat işçisi olmuştu. Biri 2, diğeri 8 yaşında olmak üzere 2 çocuğu vardı. İstanbullu İsmail Sarıtaş ise 45 yaşında ve bir çocuk babasıydı. 6. ayrımın sonu, sayfa 101.